Ayrım 21. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 169. 11. Başka bir yaşama atlayış. Artık canım yazar olmak istemiyor. Ulrike Meinhof'un Kufsteiner Strasse'deki evinin kapısı çalındığında takvimler muhtemelen 12 Şubat 1970'i gösteriyordu. Kapıyı açtığında karşısında duran lüks giysili, saçları boyalı adamla kadını ancak dikkatli bakınca tanıyabilmişti. Gudrun Ensin ve Andreas Bader. Berlin'e dönen kaçakların kalacak yer sorunu Ulrike Meinhof'un evini açmasıyla şimdilik çözülmüştü. Ensin ve Bader, Paris'te saklandıkları yerden sahte pasaportlarla İsviçre'ye, oradan da İtalya'ya geçmişlerdi. Zaman zaman onlara eşlik eden Thornwald Prol ile kız kardeşi Astrid, işler fazla kızıştığı için bir süredir ortalıkta görünmüyorlardı. Güneye doğru yolculukları esnasında aranan çifte, adres, giysi ve para yardımında bulunan kişiler olmuştu hep. Örneğin, Milano'da aranan solculara kapısı daima açık olan Gian Giacomo Feltrinelli'nin yanında barınmışlardı. Roma'da ise Alman sanatçıların yanında kalmışlar, oradan belli bir hedefleri olmamasına rağmen yasa dışı yaşamın kaçak olmanın verdiği iç gıdıklayıcı duyguyla yine yola koyulmuşlar ve nihayet Avrupa'nın güney ucuna, Sicilya'ya, Roma hükümeti tarafından unutulmuş bir depremzede kampına ulaşmışlardı. İki kaçak, Sicilya'nın güney sahilinde can sıkıcı birkaç gün geçirdikten sonra tekrar Roma'ya dönüp saf değiştirerek topluma savaş açmaya karar veren Berlinli avukat Horst Mahler ile buluştu. Militan bir grup kurmak isteyen Mahler'in gruba katılmaları önerisine sıcak bakıyorlardı. Af başvurularının Şubat başında reddedilmiş olduğunu öğrenmişler, artık kaybedecek fazla bir şeylerinin olmadığına inanıyorlardı. Sonsuza kadar dolanıp durmaları da mümkün olmadığı için Horst Mahler'in peşinden Berlin'e geri döndüler. Kufsteiner Strasse'deki ev artık polis tarafından aranan kişilerin sığınağı haline gelmişti. Konuklara Andreas ve Gudrun değil Hans ve Grete demeleri için sıkı sıkı tembihlenen ikizlere Hans ile Grete'nin polis tarafından arandıkları, bu yüzden okulda ya da yuvada hiç kimseye bir şey anlatmamaları gerektiği gizemli bir ses tonuyla açıklandı. Fakat 8 yaşındaki Bettina ve Regine, arkadaşlarına evlerinde hiç kimsenin bilmemesi gereken iki kişi bulunduğunu anlatmışlar. Tabii çocuklar da gizemli konukları mutlaka görmek istemişlerdi. Anne babalarına tek söz bile etmeyeceklerine dair söz verdikten sonra çocukları eve getiren ikizler adamla kadını gösterdiler. Bettina Röhl şunları hatırlıyor. Andreas Bader meraklı çocuk sürüsünden kaçarak girdiği banyoda öfke krizi geçirmiş, annem onu zorlukla sakinleştirebilmişti. Artık eve sadece Horst Mahler ve yoldaşları gibi sırdaşlar gelebiliyordu. Astrid Prol da tekrar gruba katılmıştı. Mahler planlarının hayata geçirilmesi için sıkıştırıyor, örneğin Märkische Viertel'deki insanlık dışı koşullardan sorumlu tuttuğu kişilerin bürolarına Molotov kokteyli atmayı düşünüyordu. Bu tür eylemlere sol çevrelerde artık sık rastlanmaktaydı. Öğrenci hareketi sayısız komünist, maoist, leninist ve troçkist gruplara bölünmüş, özellikle de komün çevrelerinden Rudi Dutschke'nin kurumların içinden uzun yürüyüşünü kendi ifadeleriyle insanların kıçlarını kızdırarak kısaltmak isteyen blues ya da haşhaş asileri diye adlandırılan anarşist çevreler ortaya çıkmıştı. 1969 sonundan itibaren Berlin'de mala karşı şiddetle insana karşı şiddet arasındaki farkın artık pek fazla rol oynamadığı Molotov kokteyli saldırıları yapılıyordu. Ulrike Meinhof, Mahler Birliği'nin toplantılarına sadece dinleyici olarak katılıyordu. Sonuçta kendisi yer altında yaşamayan, sabıkasız ve ünlü bir gazeteciydi. Hans Magnus Enzensberg, Kursbuch adlı dergide onu dönemin örnek gösterilebilecek birkaç şahsiyeti arasında saymıştı. Kış dönemi için Berlin Hür Üniversitesi'nden teklif alan Meinhof, ayrıca eleştirel gazetecilikle bilinçlendirme olanakları üzerine konferanslar veriyordu. Bir yandan da Bambule'nin çekimleri sürmekteydi. Film, Mayıs sonunda gösterilecekti televizyonda. Rejisör Eberhard Itzenplitz bundan pek hoşnut olmasa da hemen hemen her gün çekim mekanlarına, örneğin Tegel Eichenhof'taki kız yurduna gidiyor, her zaman itiraz edecek bir şey buluyordu. Hatta bir keresinde Itzenplitz tarafından neredeyse dışarı atılacaktı. Çekim çalışmaları ilerledikçe bu filmden kuşku duymaya başlamıştı. Yurttaki kızlar ve onların sorunları üzerinden yine bir aldatmaca yapıldığı izlenimine sahipti ve kaleme aldığı bir mektupta ifade ettiği gibi pratik yardım ve yurtta gerçekleşecek bir ayaklanma sayısız filmden bin kez daha değerliydi. Tabanın, örneğin yurtlardaki proleter gençliğin sorunlarını üst yapıya çıkaran bir yazar olmak hoşuma gitmiyor artık diyordu. Gençler başkaları oyalansın ve ben ünlü olayım diye sergilenecek. Film bence boktan. Benim sorunum bu gerçekten. Ulrike Meinhof, birahanelerden birinde yetiştirme yurdundaki kızlara politik eğitim vermek istemiş, hiç kimse gelmeyince şaşırmış ve büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Kızlardan sadece biri, Ulrike Meinhof'un yurttan çıkarmak istediği, zaman zaman da evine götürdüğü ünlü gazetecinin düşüncelerine hayranlıkla bağlı Irene Görgens oradaydı. Gudrun Enslin ve Andreas Bader için Kufsteinerstraße'deki ev çok güvensiz hale geldiği için Horst Mahler'in sağladığı çok yakındaki başka bir eve taşındılar. Märkische Viertel'deki eylem gerçekleştirilmiş, birkaç mobilyanın yanması dışında büyük hasar meydana gelmemişti. Daha sonra Mayıs başında gençlik merkezi haline getirmek için boş bir fabrika hangarı Märkische Viertel sakinleriyle beraber işgal edilmiş, eyleme Ulrike Meinhof da katılmıştı. Hangarı boşaltan polis tarafından gözaltına alınanlar arasında Ulrike Meinhof ve Peter Hohmann da vardı. Daha radikal eylemler için sıkıştıran Bader'in baskısı sonucunda silah temin etmeye karar vermişlerdi. Militan bir grubun nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini geceler boyu tartışmış, paketler dolusu filtresiz sigara içmiş, esrarlı sigara tüttürmüşlerdi. Ulrike Meinhof çok sigara içiyor ama uyuşturucudan uzak duruyordu. Onu bu tür deneylerden uzak tutan şey beyin ameliyatından sonra çektiği korkunç acılardı. Fakat bir akşam LSD kullanmaya ikna olmuştu. Gudrun Enslin'le sohbet ederken içinde bulunduğu coşkulu ruh haliyle tamamen farklı bir yaşama geçmeyi düşünüyordu. Suebya'da aldığı kilise eğitiminden, nişanlanmasından, üniversite öğreniminden söz eden Gudrun Enslin, bütün bunların altına son çizgiyi çektiğini söylemişti. Eğer kişi devrimden yana karar kıldıysa, sadece sürdürdüğü burjuva yaşantıyı bırakması yeterli olmazdı. İçselleştirilmiş burjuva normlardan da kurtulmak gerekiyordu. Bunu başaran biri için başka ölçüler geçerliydi artık. Her şey tersine dönüşebilirdi. Örneğin Hristiyanlığın öldürmeyeceksin emri, devrimin öldürmek zorundasın emri haline gelebilirdi. Bu yüzden o, Gudrun Enslin, daha iyi bir dünya için mücadeleye kendisini tam olarak adayabilmek amacıyla oğlu Felix'i terk etmişti. Bu nedenle vicdan azabı duymasını beklemek, burjuva ahlak anlayışının zincirinden başka bir şey değildi. Silah temin etmeye çalışan Horst Mahler, Springer binası önündeki gösteri için Molotov kokteyli bulan ajan Peter Urbach'a rastlamış, yine ikili oynayan Urbach hemen Anayasayı Koruma Dairesi'ni bilgilendirmişti. Mahler'e söz ettiği, kentin dış mahallelerinden Rudov'da mezarlığa gömülmüş silahları almak için hemen aynı gece 3 Nisan 1970'te Bader, Mahler, Hohmann ve Urbach mezarlığa gittiler. Fakat bir şey bulamadıkları için ertesi gece mezarlık seferi tekrarlandı. Bu arada Anayasayı Koruma Dairesi eski paslanmış silahları oraya gömmüştü. Ama Urbach yine bulamamıştı silahları. Sabah saat 3'te kent merkezine doğru ilerleyen grubun iki otomobilini aniden izlemeye başlayan polis devriyesi, içinde Andreas'ın olduğu Mercedes'i durdurarak otomobilin bir gün önce fazla sürattan dolayı kaydedildiğini söyledi. Bader'in ehliyeti de pasaportu da Roma'da görüştüğü yazar Peter Schotjewitz'in üzerindeydi. Polisler, Bay Schotjewitz'in pasaportta kayıtlı çocuklarının doğum tarihlerini sorunca yanıt veremeyen Bader yakayı ele verdi. Bader'in tutuklandığı haberini alan Gudrun Ensign, haberin yarattığı şok etkisinden kurtulduktan hemen sonra bir karar vermişti. Andreas oradan hemen çıkarılmalıydı. Kurtarma sözcüğünün Ulrike Meinhof üzerinde sihirli bir etkisi vardı. Kızları da yurtlardan kurtarmak istememiş miydi? Filmi çekerken yurtlara tel makasları bile sokmuştu gizlice. Ama yurtlardan geriye kalan sadece bir filmdi. Oysa şimdi gerçekten harekete geçmek için bir fırsat doğmuştu. Meinhof, hapishanedeki Bader'i sık sık ziyaret ediyordu. Kendisi de aranan Gudrun Ensign ise, bebeğim dedi Bader'i görmek için sahte isimle Tegel cezaevine girecek kadar gözünü karartmıştı. Kısa sürede plan yapıldı. Bader'in Ulrike Meinhof'la birlikte Frankfurt yetiştirme yurtlarındaki gençlerle ilgili kampanyanın deneyimleri üzerine kitap yazma planı bir yayın evi sözleşmesiyle teyit edilecekti. Planlanan bu kitap için elbette ki araştırma yapmak gerekiyordu. Bunun için de Bader'in kütüphaneye götürülmesi kaçınılmazdı. İşte bu fırsattan yararlanılarak saldırıya geçilecekti. Ulrike Meinhof, Wagenbach yayın evinin kurucusu ve yöneticisi Klaus Wagenbach'ı kitap sözleşmesi yapmaya ikna etmişti. Bu sözleşme gösterilerek hapishane yönetiminden tutuklu Bader için çıkış izni talep edildi. Hapishane yönetimi kısa süren kararsızlıktan sonra Bader'in 14 Mayıs'ta Dahlem'deki Sosyal Sorunlar Merkez Enstitüsü'nün kütüphanesine götürülmesini kabul etti. Kurtarma eylemine katılanların hepsi kadındı. Daha kararlı ve soğukkanlı bir izlenim bırakmak için yanlarında bir erkeğin bulunması gerektiğini düşünmüş, daha önce sert işler yapmış ve içeride yatmış birini bulmuşlardı. Bu profesyonelin eline gaz tabancası tutuşturulamazlardı. Sonuçta Bader'e silahlı polislerin eşlik edeceği ve gözlerini ondan ayırmayacakları kesindi. Yaptıkları araştırmalar sonucunda radikal, sağcı çevrelerce yönlendirildikleri bir adamdan susturucularıyla birlikte Beretta ve Rek marka iki tabanca satın aldılar. Ulrike Meinhof'un kızı Regine, annesinin yatak odasına tesadüfen bu sıralarda gelmiş olmalı. Koyu mavi boyunlu kazağını giymek üzere olan annesinin pantolon kemerine sokulmuş iki tabancayı fark etmiş ve çok korkmuştu. 14 Mayıs 1970'te bir perşembe günü erken saatlerde saat 8'i biraz geçe Mikuel Caddesi'ndeki Alman Merkez Enstitüsü binasına gelen Ulrike Meinhof'u enstitü çalışanları gayet iyi tanıyorlardı. Daha önce de sık sık burada çalışmış, radyo ve televizyon programları için araştırmalar yapmış olan ünlü gazeteci, kütüphanenin ana salonuna geçti. Salonun çimenlik alana açılan üç yüksek penceresi parmaklıklıydı. Ulrike Meinhof bir masayla iki sandalyeyi pencerenin yanına çekerek istediği kitapları getirtti. Saat 9.30 civarında enstitünün önünde duran cezaevi arabasından mahkumla birlikte inen iki infaz memuru elleri kelepçeli Andreas Bader'i okuma salonuna getirdiler. Kelepçesi çıkarılan Bader, Ulrike Meinhof'un yanına oturdu. Birer sigara yakıp kartoteksi karıştırmaya başladılar. Çok geçmeden kapı zili çalmış, kütüphane memuru Georg Linke'nin açtığı kapıdan iki genç kadın girmişti. Biri yetiştirme yurdunda kalırken Meinhof'la tanışıp onu izleyen Irene Görgens'ti. Okuma salonuna geçmek isteyen kadınlar, orası bu sabah normal ziyaretçilere kapalı olduğu için giriş salonundaki bir masaya oturdular. Kapı tekrar çaldı. Bu kez kapıyı iki genç kadın açmıştı. Yüzüne kar maskesi geçirmiş, bir elinde gaz tabancası, diğerinde Beretta olan bir adam hızla içeriye daldı. Hemen arkasında Gudrun Ensign vardı. Tanınmamak için o da yüzünü örtmüş, küçük kalibre bir tüfeği omzuna dayamıştı. Okuma salonuna doğru koşan genç kadınların yolu, kütüphane memuru Georg Linke tarafından kesilince, gaz tabancasını kullanmak isteyen maskeli adam heyecanına yenik düşüp Beretta'yı ateşledi. Linke yaralanmış ama bürosuna kaçıp saklanmayı başarmıştı. 21. ayrımın sonu, sayfa 176.